SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, son 10 gündür Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yangınlar konuşuluyor. Müdahaleler, kim sorumlu, kim değil. Gelişmeleri bize biraz aktarabilir misiniz lütfen?
Çok noktada aynı anda başlayan yangınlar. Onun için bir aslında şok hali de var bütün Türkiye'de. Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da, birçok noktada, Mersin'de, Adana'da, Osmaniye'de, Isparta'da, yani birçok noktada aynı anda başladığı için böyle bir şok hali söz konusu. Müdahaleler tartışılıyor doğal olarak bu yangınlara. Çünkü küresel ısınmanın getirdiği bir risk olduğunu herkes zaten biliyordu. Ve bunun yanında çok sıcak da geçiyor Türkiye'de. Havalar son derece sıcak. Mevsim normallerinin de üzerinde. Kuru bir hava var. Ve Orman Genel Müdürlüğü'nün işi, Tarım Orman Bakanlığı'nın işi bunları öngörüp ona göre hazırlık yapmak. Ve anlıyoruz ki aslında orman yangınları başladığında doğru çok yaygın, çok noktada var. Ama hazırlıklar da tam değil. Toplam 3 uçak kiralanmış bu orman yangınlarına müdahale için. Onu görüyoruz. İlk başta bunu zaten Tarım Bakanı açıkladı. Ve helikopterler var. Helikopterlerde müdahaleler var. Çok yetersiz kaldı müdahaleler. İlk andan itibaren uçak sayıları ve Türk Hava Kurumu'nun bu meseleye niye katılıp katılmadığı konusu tartışıldı. Tıpkı 2019'da İzmir yangınında olduğu gibi. Ama o günden bugüne değişen bir şey olmadığı da anlaşıldı. Tarım Bakanlığı'nın 5 uçaklık bir anlaşma yaptığı ama Ağustos ayında hala 2 uçağın gelmediği de anlaşıldı. Ve sonrasında da çevre ülkelerden yardımlar geldi. İşte Rusya'dan geldi, Ukrayna'dan geldi. Sonrasında Avrupa Birliği'nin desteği oldu. Cumhurbaşkanı son olarak 20 uçakla müdahale edildiğini söyledi. Son açıklamasında verdiği rakam 20 idi. Ama o ana kadar yapılan müdahaleler, alandan gelen isyan, itiraz, talepler uçakların da helikopterlerin de yetersiz olduğunu gösterdi. Zaten yanan alanlara baktığınızda Türkiye'nin turizm incileri diyebileceğiniz Bodrum, Marmaris, Muğla'nın Milas ilçesi, ayrıca Fethiye'nin bir bölümü, Antalya'da Manavgat, birçok alan çok kontrolsüz bir biçimde maalesef kaybedildi, ormanlık alan. Bu da müdahalenin yetersiz olduğunun göstergesi. Hükümet etkili bir şekilde müdahalede bulunulduğunu söylüyor ama muhalefet buna katılmıyor. Kanada'dan örnek veriyor. Kanada'da yanan orman alanları ama toplam orman alanları üzerinden çok fazla bahsedilmiyor. Ve muhalefetin de olayı saptırdığı yönünde eleştirileri var İktidar Partisi'nin, AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ama baktığınızda muhalefet partileri de özellikle bu bölgelerde belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden olduğu için anlık olarak kamuoyunu bilgilendirdiler. İşte Milas'ta Milas Belediye Başkanı, Marmaris'te Marmaris Belediye Başkanı, Manavgat'ta Manavgat Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanları Antalya'da, Muğla'da sürekli alandan haberler verdiler. Ve hükümetin işbirliği halinde çalışmamasından da şikayet ettiler. Bu açıklamalarını sosyal medyadan duyurdular. Tabii bu hükümetler aralarında farklı polemikleri de beraberinde getirdi. İşte şehirleri korumak aslında belediyelerin işi, şehirlerde yangınlardan insanların daha fazla etkilenmesinin nedeni belediyelerin işlerini yapmaması biçiminde açıklamalar da oldu hükümetten. Önce Tarım Bakanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı'ndan. Belediye başkanları da ormandan gelen yangını nasıl durduracağız? Asıl ormandaki yangını durdurmak hükümetin işi diye bu polemiğe dahil oldu. Onlara cevap verdiler. Hem işin içine siyaset karıştırmayın dedi iktidar. Hem de yangınla mücadele sırasında bu bölgelerdeki muhalefet partilerinin koordinasyon kurullarına alınmasını kabul etmedi. Bugün Muğla Belediye Başkanı da bununla ilgili açıklama yaptı. Vali kriz toplantılarına beni davet etmiyor, benim bürokratlarımı davet ediyor diyerek. Yani bir taraftan siyaset sokmayalım bu işe derken Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ki itfaiye onların kontrolünde onları yok sayan bir yaklaşım söz konusuydu. Ama nereden bakarsanız bakın son dönemde hem yanan çok büyük bir orman alanı söz konusu, hem canını kaybeden insanlar var, hem de canını kaybeden milyonlarca canlı var ormanlarda yaşayan. Onun için büyük üzüntü duyuyor bütün Türkiye. Ciddi bir gerginlik de söz konusu. Türk Hava Kurumu'nun uçakları da tartışıldı. TYK'nın uçakları 6 uçağı Ankara'da, Etimesut'ta, Hangar'da, bekletiliyor. O günden beri bekletiliyor. Uçmaya hazır olup olmadığı konuşuluyor. Türk Hava Kurum Başkanı 4 milyona ihtiyaç var uçaklar uçurabilmek için dedi. Antika diye Tarım Bakanı'nın bu uçaklarla ilgili açıklaması var. Cumhurbaşkanı uçak uçak yok dedi. Sonra Türk Hava Kurum Başkanı bunu çok çabuk bir şekilde faaliyete geçirebiliriz açıklamasını yaptı. Muhalefet partileri siz yapmıyorsanız biz yapalım dediler. Belediyeler üzerinden uçakların faaliyete geçirilmesi için girişimde bulundular. Ama bütün bunlar Türk Hava Kurumu uçaklarını yerden kaldırmaya yetmedi. Bu kadar alan yanarken, Türkiye'ye çevre ülkelerden destek gelirken, daha önce yıllarca orman yangınlarıyla mücadele eden Türk Hava Kurumu uçakları beceriksizlikten mi denir, başka bir unsurdan mı denir, siyaseten mi denir, Cumhuriyet Kurumu olarak Türk Hava Kurumu'na yaklaşımdan mı denir, uçaklar hangardan çıkmadı, çıkarılamadı. 4 milyon gibi çok küçük bir rakamın harcanması halinde o uçaklar faaliyete geçip ne kadar alanı kurtaracaktı sorusunun da üzerinde duruldu. Türkiye 4 milyon doları nereye harcamıyor ki sorusu da gündemdeydi. Ama bütün bunların arasında tabii biz maalesef üzülerek o yangınları seyrettik. Şu sıralarda Marmaris yangınının söndürüldüğü bildiriliyor. Milas'ta yangının devam ettiğine ilişkin bilgiler var. Manavgat'ta yangın devam ediyor. Ören'de yeni bir alev görüldüğü, yangının başladığı bilgileri söz konusu. Bütün bunlar da işte hala yangınla ilgili sıkıntının devam ettiği biçiminde izah edilebilir.
Yavuz Bey, çok yerde yangın çıktığı için ilk başta PKK eşittir HDP eşittir Kürtler gibi bir sonuca ulaştı bir sürü insan. Hatta videolarını gördük, yani böyle doğudan gelenleri arıyorlar insanlar silahlarıyla. Buna yönelik hükümetin, yetkililerin bir önlemi var mı, tedbirleri var mı acaba?
Valla gerilim çok yüksek. İnsanların canı yanıyor. Malını kaybediyor. Yaşadığı ortam yanıyor. Alevler her gün insanların gözünün içine sokuluyor doğal olarak. Yanında yaşıyorlar onlar. Çok şey kaybediyorlar ve gerilim içindeler. Hükümetten olmasa bile önce hükümete yakın kaynaklar bu yangınların PKK tarafından çıkarıldığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı eski Melik Gökçek bir video paylaştı. İşte bu hainler yaktı ormanları diye PKK'yı sorumlu tuttu. Sonra o görüntülerin çok eskiye dayandığı, PKK ile alakası olmadığı açıklandı ama o gitti bir kere orada canı yanan insanlara. Türkiye'nin bir önceki Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç aynı görüntüleri paylaştı. Manipülasyon olduğu belli olan görüntüleri. Ormanları PKK yakıyor diyerek. Sonrasında İçişleri Bakanı biraz tansiyon düşürmeye çalıştı. Biz araştırmalarımızı yapıyoruz. Şu anda elde ettiğimiz net bulgular yok diyerek. Peşinden Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Elimizde terör örgütünün bu işin içinde olduğuna ilişkin bilgiler var dedi. Tabii o zaman bütün gözler doğal olarak HDP'ye, hatta Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile işbirliği yaparak ormanları yaktı diye Yeni Şafak gazetesinin bir önceki genel yayın müdürü Twitter'dan mesaj yayınladı. Yani o kadar karmaşık, o kadar ciddi bilgi kirliliği ve bu işi siyaset amacıyla kullanma var ki tam da bu tartışmalar orman yangınlarına müdahalede hükümetin yetersizliği konuşulurken oldu. Yani biraz bu işin siyaseten PKK tarafından konuşulması talep edilir gibiydi. Son olarak Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki tutuklananlardan birisinin yakınlarının PKK ile iltisaklı olduğunu tespit ettik. Tutuklanan değil. Tutuklananlardan birisinin yakınlarının, o iltisaktan bahsetmedi, araştırmalarımız devam ediyor dedi. Ama bildiğimiz bir şey var, Marmaris'te yangın kitap yakan çocukların o kitapları yaktıktan sonra ateşi kontrol edememeleriyle ortaya çıktı. Manavgat'ta da 14 yaşında bir çocuğun yangını çıkardığı ortaya çıkmıştı. O da tutuklandı. Şimdi o çocuğun yakınlarından bahsediyor, kimden bahsediyor, nasıl bir elde veriyle hareket ediliyor? Bunları kimse bilmiyor. Toplumu bu yönde düşünmeye sevk eden bir takım açıklamalar yetkililer tarafından da yapılıyor. Tabii bu da gerilimi arttırıyor. Şimdi bir takım görüntüler var. Ellerinde silahlarla arabalarda kimlik kontrolü yapan insanlar. Ne kimliği kontrolü yapıyorlar? GBT mi yapıyorlar? Neyine bakıyorlar kimliğin? İsmine mi bakıyor? Doğduğu yere mi bakıyor? Bunlar belli değil. Ama açık ki nerede doğduğu, Kürt müdür değil midir, buna ilişkin inceleme yapıyorlar yetkileri olmadığı halde. Bazı isimler yangını söndürmek için müdahale ederken halk tarafından linç edilmeye kalkışıldı. Sonra gerçek anlaşıldı, Süleyman Soylu hatta özür diledi bununla ilgili olarak. Çok yeri Muğla'da yol kesen insan görüntüleri vardı. Koskoca otobanda yolu kesip kimlik kontrolü yapan tek kişi. Bırakmam buradan sizi diyor. Şüphelendim diyor, GBT yapacaksınız, polis çağırıyoruz falan. Böyle acayiplikler de oldu. Buna müdahale ediliyor. Bunların doğru olmadığı, bunun bu şekilde yapılmaması gerektiği, jandarmanın buna ilişkin videoları var, Süleyman Soylu'nun açıklamaları var. Ama toplumda siyasi gerilim, biraz da iktidarın bu işi, yangınların bu yönde tartışılmasına ilişkin yaklaşımı bu gerilimi de beraberinde getiriyor. Dediğim gibi insanlar çok şey kaybettiler. Tabii bu çok korkutucu, çok ürkütücü bir durum. Yani kimin, kime, ne için, neyine kızarak, ne yapacağı belli olmayan bir dönem gibi bir görüntü sergiliyor. Bunun yaygınlaşmaması için de tabii herkes büyük çaba sarf ediyor. Ancak dediğim gibi hiç istemediğimiz o görüntülerde maalesef videolarla insanlara ulaşıyor. Televizyonların yayınları bile basılabiliyor. Halk TV'nin canlı yayını, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayın bir grup tarafından basılıp doğru bilgi vermiyorsunuz burada, doğru bilgiyi bizden alacaksınız diyerek basılabiliyor. Yani tansiyon ne kadar yüksek olduğunu anlatmak için bu örneği de vermek istedim.
Hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'e gitti ve halka çay dağıttı. O görüntüler eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu konuda hükümete yakın medyadan, uzmanlardan bir açıklama geldi mi? Yani bir anlamlandırma geldi mi bu harekete?
Vallahi izah etmeye çalışan bir takım hesaplar gördüm ben ama daha çok görmezden gelindiğini, yani tavrın görmezden gelme biçiminde geliştiğini de söylemem lazım. Yangın bölgesinde yangından etkilenmiş insanlara çay dağıtmak değil de ona fırlatmak desek daha doğru olacak. Otobüsün üstünden kendisini dinleyenlere çay fırlattı Cumhurbaşkanı. Ayrıca otobüsle şehir içinden giderken de yol kenarında bekleyenlere çay fırlattı. Kimse tarafından doğrusu izah edilemedi. Doğal olarak niye yapıldı böyle bir şey yangından etkilenmiş olan insanlara? Ama Cumhurbaşkanı bunu selden etkilenen Karadeniz'de yaptığı geç sırasında da aynı şekilde davrandı. Doğrusu üzerine konuşulmuyor. Cumhurbaşkanının bir televizyon programı vardı. Türkiye bu çay fırlatma meselesini çok konuştu ama gazeteciler bu meseleyi Cumhurbaşkanı'na sormadılar. Sorsalardı öğrenebilecektik. Merak edenler Cumhurbaşkanı'yla karşı karşıya gelemiyor. Cumhurbaşkanı'yla karşı karşıya gelenler de genelde Türkiye'de son dönemde önce bir muhalefeti eleştiriyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'na deyim yerinde ise çok böyle yumuşatarak bir pas atıyor ve Cumhurbaşkanı da yanıtlarını veriyor. Çay sorusu yoktu mesela.
Yavuz Bey, koronavirüs pandemisine dönecek olursak Türkiye'de yeniden 20 bin günlük vaka sayısı 20 binin üstüne çıktı. Her gün yine 100 kişiden fazla ölü var. Ya bu konuda hükümetin yapmaya çalıştığı bir şey var mı? Bir program, bir plan?
Vallahi kapatma dışında her şey var. Aslında şöyle diyeyim. 20 bin vaka hangi ülkede olursa olsun ciddi bir kaygı ve uyarıların ard arda geldiği bir süreç gibi görünüyor. Mesela Avustralya'da öyledir eminim. Çok daha az vakalarda büyük alarmlar veriliyordu. Türkiye biraz bu meseleyi böyle hani böyle yürüsün, aşılama da devam etsin, bir yere kadar gitsin. Bu arada Türk aşısı da gelsin, yaygın aşılama Türk aşısı üzerinden olsun. Biz kapatmayalım, ekonomide bundan olumsuz etkilenmesin gibi bir yaklaşım içinde görüntü o. Yani bir teyakkuza geçme, bakın tehlike büyük deme, böyle bir hükümetin toplumu uyarması ya da bir takım önlemler alacağına ilişkin işaretler vermesi şu ana kadar söz konusu değil. Sadece Sağlık Bakanı'ndan bu yönde açıklamalar geliyor. O açıklamaların temelinde de hep aşı olun, aşı korur, aşı olun, aşı kurtarır biçiminde mesajlar söz konusu. Yani eğer işte şu sayıya gelirse kapatırız, şu sayıya gelirse şu önlemi alırız, şöyle bir şey olursa böyle yaparız gibi bir yaklaşım söz konusu değil şu anda. Normal ilerliyormuş gibi bir görüntü var yetkililerle. Ama tabii uzmanlar çok kaygılı. Özellikle kaygı bu vaka sayılarının artışıyla birlikte Eylül'de okullar açılacak. 1,5 yıldır çocuklar okula gitmiyorlar. Eğitimde ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntının devam etmesine yönelik, devam edeceğine ilişkin kaygılar artmış vaziyette. Öğrencilerin aşılanıp aşılanmayacağına ilişkin, 12 yaşın üstünün aşılanıp aşılanmayacağına ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Eğer bu senede okullar kapalı olursa bunun eğitime büyük darbe vuracağına ilişkin tespitler yapılıyor. Maalesef Türkiye'de önce okullar kapatılıyor, en son AVM'ler. Önce AVM'ler açılıyor, en son okullar. Bunun çok örneğini gördük. Benzer bir uygulamanın Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atacağına ilişkin endişeler de dile getiriliyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla hükümetin bu yönde en azından aşıyı teşvik, aşıyı zorunlu kılma, aşısızlara bir dezavantaj yaratma gibi bir girişim içinde bile olmadığını görüyoruz. Biraz kendi haline bırakılmış ve aşılamayla birlikte sürecin normale döneceğine ilişkin beklenti üzerinden bir politika izlendiğini söyleyebiliriz. Görüntü olarak o tam olarak açıklanmasa da. Halbuki hükümet bu konuda bir alarm verse, bir teyakkuza geçse, ne bileyim insanların biraz daha tedbirlerini arttırmasını da bu beraberinde getirebilir. Ama zaten yangınlar gündemde, kimsenin koronayı konuştuğu da yok doğrusu.
Yavuz Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.